Ayrım 2. Katalonya'ya selam. George Orwell. Sayfa 23. Cepheden hayli uzak olmasına rağmen Barbastro soğuk ve kasvetli görünüyordu. Pejmürde üniformalar içinde yığınla milis ısınmaya çalışarak sokaklarda bir aşağı bir yukarı dolaşıyordu. Yıkılmış bir duvarda altı yakışıklı boğanın arenada falanca gün öldürüleceğini duyuran bir önceki yıla ait bir afişe rastladım. Solmuş renkleriyle nasıl da terk edilmiş bir hali vardı. O meşhur yakışıklı boğalarla yakışıklı boğa güreşçileri acaba şimdi neredeydiler? Görünüşe bakılırsa bu aralar Barcelona'da bile hemen hiç boğa güreşi yapılmıyordu. Nedendir bilinmez ülkenin en iyi matadorları faşisti. Benim de dahil olduğum bölüğü kamyonla önce Siatomo'ya, sonra batıya doğru Zaragoza önlerindeki cephenin tam gerisine düşen Alcubierre'ye gönderdiler. En sonunda anarşistlerin eline geçtiği Ekim'e kadar Siatomo için 3 defa savaşılmıştı. Şehrin bazı kısımları top ateşiyle paramparça olmuş, evlerin çoğu da yoğun tüfek ateşi yüzünden çiçek bozuğuna dönmüştü. Şimdi deniz seviyesinden 1500 ayak yüksekte idik. Berbat bir soğuk vardı. Nereden geldiği anlaşılmayan yoğun bir sis her yanı sarıyordu. Kamyon şoförü Siatomo ile Alcubierre arasında bir yerde yolunu kaybetti. Savaşın sıradan olaylarından biriydi bu. Bu yüzden siste saatlerce dolaştık durduk. Gece geç saatlerde Alcubierre'ye vardık. Birisi çamur bataklıklarının arasından geçerek vardığımız bir katır ahırına götürdü bizi. Ahırdaki ufalanmış saman kümelerini eşeleyip süratle uykuya daldık. Temiz olduğu takdirde ufalanmış saman içinde uyumak için hayli iyi, biçilmiş kuru ot kadar olmasa da samandan daha iyidir. İçinde uyuduğumuz saman kümesinin ekmek kabukları, yırtılmış gazeteler, kemikler, sıçan leşleri ve kertikli süt tenekeleriyle dolu olduğunu ancak şafak söktüğünde fark edebildim. Artık cephe hattının yakınına gelmiştik. Savaşın karakteristik kokusunu alacak kadar yakındık. Bence bu dışkı ve çürümüş yiyeceklerin çıkardığı pis kokuydu. Alcubierre hiç bombalanmadığından cephenin hemen gerisindeki çoğu kasabadan daha iyi durumdaydı. Yine de İspanya'nın bu bölgesinde barış zamanında bile Aragon köylerinin alışılmadık sefilane yoksulluğundan etkilenmeden gezmenin mümkün olmadığına inanıyorum. Birbirine sokulmuş çamur evler ve kiliseyi çevreleyen taş yığınlarıyla bir kale gibi inşa edilmiş bu köylerde, bahar aylarında bile bir tek çiçeğe rastlayamazdınız. Evlerin hiçbirinin bahçesi yoktu. Yalnızca katır gübresi birikintilerinin üstünde, kümes hayvanlarının seke seke dolaştığı arka avlular vardı. Yağmur ve sisin birbirini takip ettiği iğrenç bir hava hüküm sürüyordu. Dar toprak yollar kimi yerlerde iki ayak derinliğinde birer çamur deryasına dönüşmüştü. Bu yollarda tekerlekleri patinaj yapan kamyonlar güçlükle ilerliyor, köylüler ise birbiri ardına dizilmiş, kimi yerde sayıları 6'yı bulan katırların çektiği hantal yük arabalarını sürüyorlardı. Birliklerin daimi geliş gidişleri, köyü tarifi imkansız derecede pis bir hale sokmuştu. Umumi hela ve lağım türü bir şey bulmak söz konusu değildi. Zaten hiç olmamıştı. Bastığınız yere dikkat etmeden yürüyebileceğiniz bir yardalık toprak parçası bile bulunmuyordu. Kilise ve etrafındaki çeyrek millik saha uzun zamandan beri hela olarak kullanılmaktaydı. Ne zaman savaştaki ilk iki ayımı düşünsem, köşeleri gübreyle kabuk bağlamış, biçilmiş soğuk tarlaları hatırlamadan edemiyorum. İki gün geçtiği halde bize hala tüfek dağıtımı yapılmamıştı. Komite de Guerra'ya gidip duvardaki sıra sıra kurşun deliklerinden baktığınızda delikler tüfek salvolarının marifetiydi. Burada çok sayıda faşist kurşuna dizilmekteydi. Alcubierre'nin sahip olduğu tüm manzarayı görebiliyordunuz. Aşağı pek az yaralı taşındığına göre yukarıda cephe hattında işler hayli sakindi anlaşılan. Başlıca heyecan kaynağı cepheden köye muhafız refakatinde getirilen faşist asker kaçaklarıydı. Cephenin karşı tarafındaki birliklerin çoğu aslında faşist falan değildi. Savaş patlak verdiğinde silah altında bulunan ve kaçmaya dünden razı bezgin askerlerdi. Arada sırada birkaçı birleşip cephenin bizim tarafına kayma tehlikesini göze alıyorlardı. Faşistlerin elinde bulunan bölgelerde akrabaları yaşamasaydı Asker kaçaklarının artacağı kuşkusuzdu. Bu asker kaçakları hayatımda gördüğüm ilk gerçek faşistlerdi. Haki renkli tulumları dışında bizden ayırt edilecek hiçbir yanlarının olmayışı beni çok şaşırtmıştı. Köye vardıklarında genellikle kurt gibi acıkmış oluyorlardı. Askerden arınmış bölgede bir iki gün oradan oraya kaçtıkları için aç olmaları pek doğaldı. Ama hep muzafferane bir edayla faşist birliklerin açlıktan kırıldığının kanıtı olarak gösteriliyorlardı. Kaçaklardan birini bir köylünün evinde karnını doyururken seyrettim. Hayli merhamet uyandırıcı bir sahneydi. 20'sinde uzun boylu, fena halde rüzgar yanığı, elbiseleri yırtık pırtık bir delikanlı, ateşin yanına çömelmiş bir tava dolusu güveci aşırı bir süratle gövdeye indirirken, gözleri fıldır fıldır etrafında çember olmuş kendisini seyreden milisleri asabi bakışlarla inceliyordu. Sanırım bu kana susamış kızılların yemeğini bitirir bitirmez kendisini kurşuna dizeceklerinden şüpheleniyordu. Onu köye getiren silahlı adam durmaksızın omuzunu okşuyor ve emniyet telkin edici sesler çıkarıyordu. Unutulmaz bir gün 15 asker kaçağı birden çıka geldi. Bu kafile başlarında beyaz ata binmiş bir muhafız eşliğinde bir zafer nişanesi gibi köyde dolaştırıldı. Bu sahnenin daha sonra çaldırdığım bulanık bir fotoğrafını çekmeyi becermiştim. Alcubierre'deki 3. sabahımızda tüfekler geldi. Kaba, koyu sarı çehreli bir çavuş, katır ahırında tüfekleri dağıttı. Bana verdikleri nesneyi görür görmez resmen şok oldum. İmalat tarihi 1896 olan bir Alman mavzeriydi bu. Yani yaşı 40'tan fazlaydı. Kirpas içindeydi, sürgüsü sıkışmıştı. Tahta namlu mafhazası çatlaktı. Üstelik tüfek ağzından içeri şöyle bir göz atmak, tüfeğin paslandığını ve asla iflah olmayacağını keşfetmeye yeterliydi. Tüfeklerin çoğu eşit ölçüde kötüydü. Bazısı daha bile beter haldeydi. Ayrıca en çok bilgi sahibi olana en iyi tüfekleri vermek gibi bir çaba da gözlenmiyordu. 10 yıllık olan en iyi tüfek herkesin Marikon, İbne diye tanıdığı 15 yaşında gerizekalı bir ufaklığa verilmişti. Çavuş tüfeğin nasıl doldurulacağı ve süngünün nasıl parçalarına ayrılacağından ibaret 5 dakikalık bir talim yaptı. Milislerin çoğu hayatları boyunca ellerine hiç silah almamışlardı ve öyle zannediyorum ki pek azı nişangahın ne işe yaradığından haberdardı. Adam başına 50 adet olmak üzere elden ele fişekler dağıtıldı. Sonra saflar halinde dizildik, avadanlığımızı sırtımıza bağladık ve yaklaşık 3 mil ötedeki cephe hattına doğru yola düzüldük. 80 kişi ve çok sayıda köpekten oluşan Centuria, düzensiz bir halde yoldan yukarı kıvrıldı. Her milis kolunun kendisine maskot seçtiği en az bir köpeği oluyordu. Bizimle birlikte gelen biçare hayvanın üstüne kocaman harflerle POUM damgalanmıştı ve köpek sanki görünüşünde bir tuhaflık olduğunun farkındaymışçasına garip gülüyordu. Kolun başındaki kızıl bayrağın yanında yürekli Belçikalı yoldaş Georges Kopp siyah bir atın üstünde ilerliyordu. Onun biraz ötesinde eşkıya kolunu andıran milis süvarisinden bir delikanlı tepede yerden külliyetli miktarda toz kaldırarak atını ileri geri zıplatıyor, artistik pozlar takınıyordu. Devrim esnasında İspanyol süvari alaylarının muhteşem atlarından çok sayıda ele geçirilmişti ve hepsi hiç kuşkusuz onları çatlatana kadar sürüp helak edecek olan milis gücüne devredilmişti. Yol geçen yılki hasattan beri hiç dokunulmamış sarı ve kıraç tarlaların arasından büklüm büklüm kıvrılıyordu. Önümüzde ise Alcubierre ile Zaragoza arasında uzanan alçak dağ silsilesi görülüyordu. Artık cephe hattına, bombalara, makine tüfeklere ve çamura yaklaşıyorduk. İçten içe korkuyordum. Şu anda cephe hattının hayli sakin olduğunu biliyordum ama çevremdeki adamlardan muharebelere iştirak edecek kadar değilse bile büyük savaşı hatırlayacak kadar yaşlıydım. Bana göre harp, gümbürdeyen top gülleleri ve sıçrayan çelik parçaları her şeyden önce de çamur, bit, açlık ve soğuk demekti. Tuhaf görünecek ama soğuk beni düşmandan daha çok korkutuyordu. Soğuk korkusu Barcelona'da geçirdiğim günler boyunca hiç aklımdan çıkmamıştı. Hatta siperlerdeki soğuğu tan yeri ağırırken dondurucu soğukta tetikte duruşları, buz tutmuş bir tüfekle saatlerce nöbet bekleyişleri, çizmemin konçlarından içeri dolan yarı donmuş çamuru düşünmekten kaç gece gözüme uyku girmemişti. Aralarında yürüdüğüm insanlara baktıkça da bir tür dehşete kapıldığımı itiraf etmeliyim. Ne menen bir güruha benzediğimizi imkanı yok tasavvur edemezsiniz. Bir koyun sürüsünden çok daha gayri nizami sürükleniyorduk. 2 mil kadar bir mesafe kat ettiğimizde kolun bir ucu görünmez olmuştu. Ve adam dediklerimizin yarıdan fazlası çocuktu. Basbayağı çocuk demek istiyorum çünkü en büyüğü 16 yaşındaydı. Gelin görün ki en nihayet cepheye gidiyor olmaktan ötürü son derece mutlu ve heyecanlıydılar. Cepheye yaklaştıkça en önde kızıl bayrağın yanındaki gençler "Viska POUM, yaşasın POUM, Faskistas Maricones, hanım evladı faşistler" ve benzeri sloganları haykırmaya başladılar. Bu bağırışların savaşçı ve korkutucu olması istenmişti ama çocuklardan çıka çıka kedi inciklerinin viyaklaması gibi dokunaklı sesler duyuldu. Cumhuriyeti savunacak kişilerin nasıl kullanacaklarını bilmedikleri, eski püskü tüfekler taşıyan bu pejmürde çocuklar olduğunu düşünmek insanı ürkütüyordu. Tepemizden o anda bir faşist uçağı geçse ne olurdu diye merak ettiğimi hatırlıyorum. Acaba pilot zahmet edip pike yapar ve makineli tüfeğini ateşler miydi? Kuşkusuz bizim gerçek birer asker olmadığımız o irtifadan bile görülebilirdi. Dağ silsilesine vardığımızda sola kıvrıldık ve dağın yamacından dolanan dar bir katır yolunu tırmandık. Atnalı şeklindeki yassı tepeleri ve derin ırmaklara inen çok sarp yamaçları ile İspanya'nın bu bölgesindeki dağların şekli bir garipti. Yüksek yamaçlarında bodur çalılar ile süpürge otundan başka bir şey yetişmez. Her yerde kireç taşı görülürdü. Cephe hattının bu kısmı böylesi bir dağlık ülkede imkansız olduğundan aralıksız bir siper dizisinden oluşmuyordu. Bu düpedüz her bayırın tepesine oturtulan ve mevzi diye bilinen sağlamlaştırılmış mevziler zinciriydi. Tepesinde dalgalanan kızıl bayrağı ve siper oyuklarından tüten dumanıyla kum torbalarından yapılmış sefil bir barikattan oluşan mevzinizi uzaktan Atnalı'nın üstünde bir başlık gibi görebilirdiniz. Daha yakına geldiğinizde ise burun deliklerimden haftalar sonra dahi bir türlü çıkmak bilmeyen tiksinti verici tatlımtırak kokuyu duyabilirdiniz. Mevzinin hemen gerisindeki yarıkta ayların süprüntüsü birikmişti. Ekmek parçaları, dışkı ve paslı tenekelerden oluşmuş derin bir çöp yığını. Bizim varışımızdan sonra cepheyi terk edecek olan bölük avadanlıklarını topluyordu. 3 aydır cephe hattındaydılar. Üniformaları çamur kaplıydı. Çizmeleri lime limeydi. Çoğunun sakalı uzamıştı. Asıl adı Levinsky olduğu halde herkesin Benjamin diye çağırdığı Polonya doğumlu bir Yahudi olmasına rağmen ana dili gibi Fransızca konuşan mevzi komutanı yüzbaşı sığınağından çıkıp bizi selamladı. Kısa boylu, gür siyah saçlı, kirli yüzlü, 25 yaş bir delikanlıydı. Savaşın bu döneminde herkes daima kirliydi. Başımızın üstünde birkaç mermi çatırdayıp duruyordu. Mevzi yaklaşık 50 yarda genişliğinde yarım daire biçimindeydi. İstihkam siperi ise kısmen kum torbaları, kısmen de kireç taşı topaklarından yapılmıştı. Sıçan delikleri misali toprağa oyulmuş 30 ya da 40 sığınak vardı. Williams, ben ve Williams'ın İspanyol kayınbiraderi içinde barınılabilir izlenimini veren en yakınımızdaki ilk boş sığınağa daldık. Önümüzde bir yerlerde kayalık tepeler arasında garip bir akis yapan tek tük tüfek ateşi duyuluyordu. Biz tam avadanlığımızı sırtımızdan atmış, sığınaktan dışarı emekliyorduk ki bir patlama sesi daha işitildi. Bizim bölükteki çocuklardan birinin yüzü kan revan içinde istihkam siperinden gerisin geriye koştuğunu gördük. Tüfeğini ateşlemiş ve nasıl becerdiyse sürgüyü patlatmıştı. Patlayan fişek kovanı kıymıkları yüzünden kafatası derisi şerit şerit yırtılmıştı. Bu bizim pek tipik bir şekilde kendi kendimize verdirdiğimiz ilk zayiattı. Akşamüstü ilk nöbetimizi tuttuk ve Benjamin bize mevziyi gezdirdi. İstihkam siperinin önünde kayalara oyulmuş dar bir siper düzeni oluşturulmuştu. Son derece ilkel mazgal delikleri ise kireç taşı kümelerinden yapılmıştı. Siperlerin ve iç siperin arkasında çeşitli noktalara serpiştirilmiş 12 nöbetçi noktası vardı. Siperin önünde dikenli tel uzanıyordu. Sonra tepenin yamacı, dibi görünmeyen dereye doğru kaybolup gidiyordu. Tam karşımızda tek tük sarp kayalıkların görüldüğü çıplak tepeler vardı. Her şey gri ve soğuktu. Hiçbir yerde hayat belirtisine bir tek kuşa bile rastlanmıyordu. Faşist siperini bulmaya çalışarak mazgal deliğinden dışarısını dikizledim. Düşman nerede? Benjamin elini coşkuyla dalgalandırdı. O ada. Benjamin İngilizce, dünya kötüsü bir İngilizce konuşuyordu. İyi de nerede? Benim siper savaşından anladığıma göre faşistlerin 50 veya 100 yardı ötede olması gerekiyordu. Ama hiçbir şey göremiyordum. Anlaşılan siperleri çok iyi gizlenmişti. Sonra Benjamin'in işaret ettiği noktayı hayretler içinde fark ettim. En az 700 metre ileride, derenin öbür tarafında, tam karşımıza düşen tepede hayal meyal seçilen istihkam siperini ve kırmızı yeşil bayrağı faşist mevziğini gösteriyordu. Tarif edilemez bir hayal kırıklığına uğramıştım. Adamlara hiç de yakın değildik. Bu menzilde tüfeklerimiz kesinlikle hiçbir işe yaramazdı. Fakat tam bu esnada heyecan dolu bir feryat duyuldu. Uzaktan grimsi iki küçük heykelcik gibi görünen iki faşist, tam karşıdaki çıplak tepede yukarıya tırmanıyorlardı. Benjamin en yakınındaki adamın tüfeğini kapıp hemen nişan aldı ve tetiği çekti. Klik, mermi patlamadı. Bunun hiç de hayra alamet olmadığını düşündüm. Yeni gelen askerler siperlere girer girmez hedef gözetmeksizin dehşetli bir tüfek ateşine başladılar. Karınca kadar minnacık faşistleri görebiliyordum. Bir askerin siyah bir nokta gibi görünen başı istihkam siperinin gerisinde bir taraftan öbür tarafa sekip duruyordu. Bazen de bir an için küstahça duralayıp bakıyordu. Ateş etmenin hiçbir yararı olmayacağı aşikardı. Ne var ki solumdaki asker siperinden çıkıp pek İspanyolvari bir edayla yanıma sokuldu ve ateş açmam için beni kışkırtmaya başladı. Kaza eseri olmadığı takdirde böylesine uzak bir menzilden ve elimizdeki türden tüfeklerle bir adama isabet ettirmenin imkansız olduğunu izah etmeye çabaladım. Ama asker daha çocuktu. Tüfeğiyle siyah noktaları işaret edip duruyor, bir taş atılmasını bekleyen bir köpek gibi hevesle sırıtıyordu. Sonunda nişangahımı 700 metreye ayarladım ve ateş ettim. Nokta gözden kayboldu. Kurşunun adamı sıçratacak kadar yakınına düştüğünü umarım. Hayatımda bir insana ilk defa ateş ediyordum. Cephede gördüklerim bende büyük bir bezginlik yaratmıştı. Buna savaş mı diyorlardı? Düşmanla herhangi bir temasımız bile yoktu. Zahmet edip başımı siper seviyesinden aşağıda bile tutmuyordum. Kısa bir süre sonra kurşunun biri şeytani bir çatırtı ile kulağımı sıyırıp geçti ve gerideki arka sipere saplandı. Heyhat, başımı eğiverdim. Tüm hayatım boyunca üzerimden ilk kurşun geçtiğinde başımı eğmeyeceğime dair kendi kendime söz vermiştim. Ama galiba o an içgüdüsel bir hareket oluyor ve hemen herkes en az bir kez böyle bir şey yapıyor. İkinci ayrımın sonu. Sayfa 31.